Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 54. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde koşu hakkında konuşacağız. İnsanlık tarihinin biraz detaylarına gireceğiz. Bugünlere kadar nasıl geldik? İnsan 4 ayaktan 2 ayak üzerinde nasıl geçti? Nasıl koşmaya başladı? Neden daha fazla yalın ayak vakit geçirmemiz gerekiyor? Bütün bu sorulara ve çok daha fazlasına bu bölümde cevap bulabileceksiniz. İnsanın yaratılışını anladığımız zaman, evrim sürecini anladığımız zaman aslında şu an ne yapmamız gerektiği çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nasıl beslenmen gerektiği, nasıl bir hayat tarzına sahip olman gerektiği aslında geçmişe baktığında çok belli. Biz kendimizi çoğu zaman böyle çok uzun süredir sanki bu dünyada vakit geçiriyormuş gibi zannediyoruz ama aslında insanlık tarihi 3 milyon yıl öncesine dayanıyor. Yani biz burada 100 yıl yaşıyoruz ama bütün resme baktığın zaman aslında birkaç saniye yaşayıp ölüp gidiyoruz aslında. Ve bize bu yaşadığımız birkaç saniye içinde de belli başlı doğrular kabul ettiriliyor. Yeni normlar dayatılıyor. Değişen hayat şartlarıyla birlikte kendimizi daha rahat yaşam koşullarına adapte ediyoruz. Daha çekici geliyor rahat yaşam. Fakat rahatlık aslında insanoğlunun soyunu kurutacak en tehlikeli alışkanlıklardan bir tanesi. Bizim kendimizi kasıtlı olarak, fiziksel olarak zorlamamız gerekiyor. Bu doğamıza aykırı bir durum. Şu an yaşadığımız sandalyelerde oturmamız, böyle yüksek binalarda, kutuların içinde yaşamamız gerçekten yaratılışımıza aykırı bir durum. Hayatımızı kendimize o kadar fazla kolaylaştırmışız ki şu an o kolaylığın aslında zararını çekiyoruz. Sağlık problemlerimizin çok büyük bir kısmı bu rahat yaşam koşullarından kaynaklanıyor. Binlerce, milyonlarca canlı arasından insan bugünlere kadar en dominant, en baskın, gücü elinde tutan canlı olarak gelmiş. Peki bu nasıl olmuş? Sadece bizim çok zeki olmamızdan mı kaynaklanıyor? Hem evet hem hayır aslında bu sorunun cevabı. Aslında diğer canlılar arasında milyonlarca yıl boyunca bir yaşam mücadelesi verilmiş ve insanoğlu bu yaşam mücadelesinden galip çıkmış. Ama sadece zeki olmasıyla değil, insanların çok eşsiz, diğer canlılarda bulunmayan önemli bir yeteneği var. Çünkü insanın beyni gelişmeden önce aslında bir yeteneği ortaya çıktı. Nedir bu? İki ayak üzerine kalktı insanlar, değil mi? Şempanzelerden biz insana doğru evrilirken iki ayak üzerine kalktık. Daha sonra yürümeye, koşmaya başladık. Ve bu koşu yeteneğimiz aslında daha beynimiz bu kadar kompleks yapıya gelmeden bizi bugünlere getirmede en etkili faktörlerden birini oynadı. Çünkü biz yırtıcı hayvanlardan koşarak canımızı kurtardık. Çok uzun bir süre predatörlerin aslında öğle yemeğiydik biz. Diğer canlılar bizi avlıyordu, yiyordu. Bazılarımız zaman içinde yürüyüp, koşup, saklanıp hayatta kalmayı başardı. Daha sonra koşu yeteneğimiz o kadar fazla gelişti ki bütün hayvanlardan daha uzun mesafe koşabilir bir canlı haline geldik. Sonra zaten onları avlamamız, yorup öldürmemiz çok daha kolay hale geldi. Aslında bu şekilde hayvanlar aleminde insan baskın role geçti. Canlılar aleminde en uzun mesafe koşan yaratık insan. Bugün insandan daha uzun mesafe koşabilen başka bir canlı yok. Podcast'i sesli dinleyenler için videoya bazı resimler de koyacağım. Zaten ilk insanları o şempanzeden insana geçişte nasıl bir görüntüye sahip olduğumuzu da göreceksiniz. Aslında bizim bu kadar kompleks bir beyin yapısına sahip olmamızda en etkili faktörlerden bir tanesi bizim koşabilme yeteneğimiz. İlk önce ayaklarımızın üzerine kalktık, daha sonra yürümeye koşmaya başladık. Yırtıcı hayvanlardan kendimizi koruduk, onları avlayıp hayatta kalabildik. Daha sonra işbirliği içinde çalışmaya başladık, kabileler oluşturduk, çeşitli ekipmanlar, avlanma tool'ları geliştirdik. Bunlarla da zaten gün geçtikçe diğer hayvanlarla aramızdaki mesafe açıldı. Kendimize yerleşkeler kurmaya başladık, tarım hayatına geçtik. Bugün de gördüğünüz komplike şehirleri kurduk kendimize. Şu an hayvanlar bizden çok başka bir alemde yaşıyorlar. Onları tamamen kafeslere kapatmışız. İnsanoğlu ilk olarak 200-300 bin yıl önce Afrika topraklarında ortaya çıkıyor. İşte nedir? Kenya, Tanzanya, Etiyopya taraflarında. Tabii orası 200-300 bin yıl önce çölden ibaretti. Ama 3 milyon yıl öncesine gittiğinde orası yağmur ormanlarından oluşan, böyle yeşil yeşil ağaçların olduğu bildiğin yoğun bir ağaç topluluğuymuş. Bu ağaçlarda da şempanzeler yaşıyormuş. Tabii yıllar içerisinde dünya iklimi çeşitli şekillerde değişmiş. Daha sonra oraya bir don geliyor. Bütün ağaçlar yok oluyor, kuruyor, kurak bir ortama dönüşüyor. Sonra o şempanzeler de hayatlarını çölde sürdüremedikleri için aslında evrim onları adaptasyona zorluyor. Biz de yüzyıllar içerisinde aslında insan olmaya bu şekilde adapte olmuşuz. Tabii o zamanlar 4 ayak üzerine oldukça hızlı hareket ediyorken 2 ayak üzerine o evrim süreci içerisinde yavaş yavaş geçtiğimizde ilk başlarda sadece yürüyebilmişiz. Koşmamız zaman almış. Zaten koşmak için şempanzelerin ayak parmakları çok uzun. Koşmaya çalıştıklarında ayak parmakları kırılıyor. 4 ayak üzerinde sıkıntı yaratmıyor fakat 2 ayak üzerinde bunlar anatomik olarak mümkün değil. Bu yüzden de evrim sürecinde zaten insanın ayakları şekil değiştiriyor. Parmakları biraz daha kısalıyor. Kemik yapısı ona göre adapte oluyor. Omuzları biraz daha daralıyor. Kalçası biraz daha büyüyor. Çünkü bu anatomiyi ayakta tutmak için kalça kaslarının vücudu sabitlemesi gerekiyor. Zaman içinde kıllarımızdan kurtuluyoruz. Çünkü vücudumuzu soğutmamız için terlememiz gerekiyor. Biz terleyerek vücudumuzu, sistemimizi soğutan canlılarız. Böyle böyle yıllar içerisinde insana dönüşüyoruz. O insanoğlunun ortaya çıktığı Afrika bölgesinin, işte Kenya, Tanzanya, Etiyopya bölgesinin zaten çöle dönüşme süreci de buz çağının başlamasıyla oluyor. O alan ormanlık alandan çöle soğukla birlikte aslında dönüşüyor. 3 milyon yıl önce o şempanzeler yaklaşık olarak bizim şu anki ortalama insan büyüklüğünün yarısı kadarlar. Ama 2 ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar. Ama bu vücutlara baktığın zaman ne bir sivri dişleri var ne bir pençeleri var. Bildiğin çıplak, korumasız, savunmasız vücutlar. Nasıl bugünlere kadar gelebildi bu insanlar? Yani atalarımız, şempanzeler. Doğa onları bir konuda adapte olmaya zorladı. O da uzun mesafe koşmak. Bu yetenekleri geliştikten sonra yırtıcı hayvanlarla aslında savaşarak değil, onlardan uzun bir süre kaçarak hayatta kaldılar. Onları uzun bir süre peşleyip, daha sonrasında yorduktan sonra avlayıp, onlarla beslenip bu şekilde bugünlere kadar geldiler. Çok uzun bir süre yırtıcı hayvanların öğle yemeğiyken bir süre sonra onları avlamayı zaman içinde öğrendik. Ve kompleks bir beyin geliştirmeye başladık. Beynimiz inanılmaz enerjiye ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık olarak metabolik oranımızın yani basal metabolic rate'in %25'ini beynimiz tüketiyor enerji olarak. Zaten satranç oyuncularına falan baktığında da böyle yoğun turnuvalarda 6000-7000 kaloriye kadar yaktıkları söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani sen oturarak hiçbir fiziksel aktivite yapmadan sadece beyin gücünle vücudunda bu kadar enerji ihtiyacı yaratabiliyorsun. Beynimiz bu kadar kompleks. Bu da yüzyıllar içerisinde evrim sürecinde gerçekleşen bir diğer olay. Tabii o zamanlar insanların metabolik hızları da bu kadar fazla değildi. Çünkü çok uzun süre yürümek, göç etmek, avlanmak durumunda kalıyorlardı ve besin de çok rahat bir şekilde bulunamadığı için aslında vücut çok etkin bir şekilde çalışmayı öğreniyordu. Bizim yemek problemimiz çözüldükçe, hareket kabiliyetimiz aslında azaldıkça, bugünkü yaşam şartlarına geldikçe birçok şey değişti. Zaman içinde çok kompleks bir beyin geliştirdik, kas yapımız çok daha fazla gelişti, kemik yapımız, boyumuz, posumuz, kalıbımız buna göre zaman içinde evrildi. Günümüzde bazı insanlar işte o zamanki insanların 3 katı 4 katı büyüklük olarak. İnsanı doğadaki diğer yırtıcı hayvanlarla kıyasladığın zaman aslında çok da hızlı koşamıyor. Kısa mesafe koşu yarışı yapılsa çita insanı her türlü geçiyor. Yani doğada her türlü çita bizi avlar. Aslan aynı şekilde, kaplan. Ama insanın eşsiz özelliği uzun süre koşabilmesi. Genetik olarak biz bu şekilde, biyolojik olarak böyle evrilmişiz. Hayvanlar aleminde en hızlı hayvan çita olarak biliniyor. 100 metreyi yaklaşık 5 saniyede koşuyor. En hızlı insan Usain Bolt da. O da 9.58'de falan koştu galiba. Yani dünyadaki en hızlı insandan bile 2 kat daha hızlı aslında yırtıcı hayvan. Ama biz 2 ayağımızın üzerine yaratıldığımız için şimdi böyle bir avantaj ortaya çıkıyor. Şimdi çita koşmaya başladığı zaman 4 ayak üzerine hızını aldıktan sonra özellikle her bir adımı yaklaşık 7 metreye kadar çıkabiliyor. Bu çok büyük bir avantaj oluşturuyor onların hızlarında. Ama dezavantaj oluşturduğu durum da şuradan kaynaklanıyor. Onların bağırsakları her adım attıklarında o diyaframa baskı uyguluyor. Ve bu hayvanlar terleyerek soğuma yapabilen hayvanlar değil. Durup ağızlarından böyle soluma yapmaları gerekiyor. Mesela bir köpek yorulduğunda nasıl dilini çıkarır, ağzından salyalar akmaya başlar. O şekilde soğuyorlar. Yani dilleri aracılığıyla aslında soğuyorlar, havayı buharlaştırıyorlar. Ama insanlar vücudunun her yerinden, yani cildinin her yerinden terleyerek soğuma yapabiliyor. Bu şekilde ter atıyor. Sistemi soğuduğu için de uzun vadede koşabiliyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Aynı zamanda biz iki ayak üzerindeyiz. Belki bir çita kadar hızlı koşamıyoruz. Ama bizim bağırsaklarımız diyaframın altında kalıyor. Ve her adım attığımızda, koşmaya çalıştığımızda böyle diyaframa baskı yapan bir olay yok. Çünkü yer çekimi aşağıya doğru. Bu biyolojik yapımız da aslında bizi çok uzun mesafe koşucular haline getirebiliyor. Biz yıllar boyunca avımızı böyle yavaş tempo, uzun süre koşarak, aslında onları yorarak o şekilde avlamışız. Zaman içinde zaten insanın beyni de geliştikçe, çeşitli ekipmanlar vesaire buldukça da yırtıcı hayvanların hızının hiçbir avantajı kalmamış. Biz her türlü onlarla mücadeleye girdiğimizde onları öldürebilmişiz. Milyonlarca yıl boyunca insanoğlu etle beslenmiş. Yani biz bugünlere milyonlarca yıl et yiyerek gelmişiz. Bizim bütün DNA'mız, genetiğimiz hayvan etinden oluşuyor. Bugün işte bu veganların hayvan etini yememeye çalışmaları ya da bunu sağlıklı olarak lanse etmeleri aslında baktığın zaman saçmalıktan ibaret. Çünkü sen hani 100 yıldır bu hayatta yaşıyorsun, taş çatlasa. Şu ana kadar bu arada hiçbir vegan 100 yaşına gelmemiştir. Hayatı boyunca vegan olup da 100 yaşına gelen herhangi bir vegan yoktur. Sen anne sütünden itibaren zaten hayvansal proteinle besleniyorsun. Bu veganlık son zamanlarda ortaya çıkmış. Daha insan sağlığı üzerinde zararları tam olarak görülmemiş bir diyet. Ama bundan 20-30 yıl sonra zaten insan sağlığı üzerinde çok ciddi zararlarının olduğu artık bilimsel olarak kanıtlanacaktır. Bundan eminim. Çünkü yani dediğim gibi çok fazla düşünmene gerek yok. Tarihe baktığın zaman, insanın evrimine baktığın zaman böyle bir şey mümkün değil. Tıpkı bunu şöyle düşünebilirsin. Yani ağaçları mesela doğadan çıkartsan insanoğlu hayatta kalabilir mi? Hayır. Oksijen insanın yaratılışından önce geliyor. Yani ağaçlar bu dünyada insanların varlığından önce. Değil mi? Dolayısıyla ağaçları çıkaramazsın. Hayvan eti de insan için aynı bu şekilde. Sen hayvan ürünlerini, etini, süt, peynir, yoğurt, yumurta, kırmızı et, tavuk, balık neyse, hayvan ürünlerini diyetinden çıkarttığın zaman sağlık problemleriyle yüzleşmek zorundasın. Bunun bir istisnası yok. Kısa sürede vegan diyeti takip edenler bunun sağlıksız olduğunu bilmesine rağmen sadece işte hayvanlar ölmesin vesaire diye takip ediyor olabilir. Buna saygımız var ama bunun sağlıklı olduğunu hiç kimse savunamaz bana. Aynı şekilde bazı bu spiritüel liderler ya da o tarz yaşamı tercih edenler, işte monklar, onlar bunlar dağlara çıkıp kendilerini izole edip bu şekilde oruçlar tutuyorlar. Hayvan etinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bu şekilde Allah'a ya da o yüksek enerjiye neyse daha yakın hissettiklerini söylüyorlar. Zaten 40 gün boyunca, hatta bazıları 100 güne kadar uzun süren oruçlar tutuyor. Tabii bu da çok ayrı bir dünya zaten. Bu adamların bütün gayesi sağlıklı yaşam vesaire değil. Çok daha farklı bir amaç gidiyorlar. Ama bunu vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi biz burada böyle bir 100 yıllık süreye şahidiz sadece. Her şeyi biliyoruz zannediyoruz falan ama milyonlarca yıldan bahsediyorum. İnsanoğlu bu şekilde evrilmiş. Senin şu an ne bildiğin, ne düşündüğün, ne istediğin senin evrim sürecini değiştirmiyor. Gerçeği değiştirmiyor. Şimdi insanoğlunun koşu evrimine dönecek olursak, bugün olimpik sporcuların antrenörleri vesaire atletlerin koşu mekaniğini çok yakından inceliyorlar. Öncelikli olarak sen adım attığın zaman, koşuya başladığın zaman ayağının ön tarafı, parmakların mı yere temas ediyor, ayağının ortası mı, yani topukla parmak uçları aynı anda mı temas ediyor, yoksa ilk olarak topuğun mu temas ediyor? Herkesin bir koşu mekaniği var değil mi? Kollarını nasıl sallıyorsun, dizini ne kadar çekiyorsun, ne kadar geriye açıyorsun, aradaki açı ne kadar geniş? Aynı şekilde dirseklerini vücudunun yanından ne kadar uzaklaştırıyorsun, omuzların ne kadar koordineli bir şekilde hareket ediyor, başın nasıl hareket ediyor? Postürün nasıl, kor kasların, kalça kasların, hangi vücudunun kısmını daha dominant olarak kullanıyorsun? Tabii burada üst vücudunun kemik uzunluğu, bacak kemik uzunluğun, kol uzunluğun, omuz genişliğin, bunların hepsi senin koşu tekniğinde etkili. Zaten saliselerle yarışıyorsun. Yani 100 metrede bugün işte ilk 10'a baktığın zaman hepsi 10 saniyenin altında. Hepsi saniyenin işte çeyreği aralıklarıyla hani dizilmiş durumdalar. O yüzden çok ufak bir teknik gelişmesi bile onların sürelerinde etkili oluyor. Günümüzdeki teknoloji sayesinde de atletlerin koşu mekaniğini çok yakından inceliyorlar ve aslında analiz yaparak hangisinin koşu tekniğinde daha üstün bir yöntem olduğunu ortaya koyabiliyorlar. İnsan vücudunda yaklaşık 2 ila 5 milyon arasında ter bezleri var. Bu ter bezleri aslında bizim sistemimizi soğutmamıza yardımcı oluyor. Çünkü bu kadar uzun süre koşabilmenin tek yolu sistemini soğutabilmek. Hayvanlar bunu yapamadığı için çok uzun koşamıyorlar. Kısa mesafede çok hızlı koşabiliyorlar ama insanları bu persistent hunting dedikleri olay, yani avlarını sürekli olarak kovalayıp hafif tempo koşup yorup daha sonra öldürebilmelerini sağlayan yetenekleri aslında sistemlerini çok iyi bir şekilde soğutabilmeleri. Bunu da ter bezleri aracılığıyla, yani ciltlerinden terleyerek, soğuyarak yapabiliyorlar. Tıpkı arabanın motorunun hararet yapması gibi düşün. Mesela biz terleyemeseydik, vücudumuzu bir şekilde soğutamasaydık, hararet yapar, çatlardık. Zaten işte atların mesela nasıl çatladığını daha önce görmüşsündür. Aynı şekilde belgeselleri izlerken geyiklerin böyle koşup çatlayıp bir süre sonra oldukları yerde direkt olarak devrildiklerini falan mutlaka görmüşsündür. Neden? Çünkü o hayvanlar terleyerek soğuyamıyorlar. Soğumak için durmak durumundalar. Ağızlarından, dillerinden buharlaştırıyorlar ısıyı. Biz ise bunu aynı anda koşarken yapabiliyoruz. Bu yeteneğe sahip canlılarız. Bugün Siberya'da, Rusya'nın kuzeyinde hala daha bu şekilde yaşayan insanlar var. Avcı toplayıcı yeteneklerini kaybetmemiş. Çadırlarda yaşayan, kurak arazilerde, soğuklarda yaşayan ama bir şekilde hayatta kalabilen, avlanabilen insanlar hala mevcut. Modern dünyanın bütün getirdiği faydalardan çok uzak. Hani bugün biz elde ettiğimiz teknolojiyi vesaire kaybetsek hiçbirimiz hayatta kalamayacakken o adamlar hala daha insan oğlunun ilk sahip olduğu yeteneklere sahipler. Bulundukları bölgede ren geyikleri var. Ren geyiklerini avlayarak onların işte kürklerini üzerlerine giyiyorlar. Aynı zamanda çadırlarında kendilerine barınacak yerler yapacakları zaman onları kullanıyorlar. Çocukları da 3 yaşından itibaren bu şekilde aslında yetişiyor. 3 yaşında işte hayvanın derisini soymaya yardımcı oluyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Onların da aslında hani oyunu o tabak çanaklarla, aslında bulaşık yıkayarak oyun oynuyorlar. Bu belgeselleri izlediğimde hayret etmiştim. Hatta bir tanesi 2009 yılında mı ne çekiliyor? Hala da böyle yaşayan insanlar var. Ve bu insanlar da aynı şekilde o uzun mesafe koşu yeteneklerini kaybetmemiş insanlar. Çünkü o ren geyiklerini avlamak için böyle jog atarak belli bir tempoda onları yorana kadar takip ediyorlar. Daha sonrasında işte geliştirdikleri çeşitli tool'larla, bu kovboyların kullandığı iplerle mesela onları atıp boynuzlarından yakalayıp iki taraflı gerdiriyorlar. Bir şekilde etkisiz hale getiriyorlar. Sonra bacağından yakalayıp kesiyorlar falan. Yine aynı şekilde mızraklar vesaire geliştirmişler. Yani bunlar bize aslında bizim bugünlere nasıl geldiğimizi çok net bir şekilde gösteriyor. Bugün hala daha böyle yaşayan insanların olduğunu görünce, özellikle de insanoğlunun aslında neler yapabileceğini, kapasitesinin ne kadar geniş olduğunu, nasıl bir hayata sahip olması gerektiğini aslında görüyoruz. Bugün birçoğumuz koşma yeteneğimizi kaybettik. Yani sokaktan 10 kişi çevirsem 9'u 1 kilometre aralıksız koşamaz. Bu çok rezil bir durum. Belki de işte bundan yüzyıllar sonra insanoğlu artık bambaşka bir şeye evrilecek. Artık koşma yeteneğini kaybetmiş. Belki tekrardan 4 ayak üzerine düşecek falan, göreceğiz. Yani evrim insanoğlunu nasıl değiştirecek, göreceğiz. E tabii evrim çok uzun zaman alıyor. Böyle 100 yılda 200 yılda belli olacak şeyler değil. Milyonlarca yıl geçmiş bizim bu hali almamız. Yine aynı şekilde o hallere gelmemiz de milyonlarca yıl alacaktır. Ama bu kadar uzun süre oturmak kesinlikle bizim genetiğimize aykırı. Biz götümüzün üzerine oturmak için dizayn edilmiş yaratıklar değiliz. Ayaklarımızın üzerine durmak için dizayn edilmiş yaratıklarız. Yırtıcı hayvanlardan bu şekilde kaçmışız, bu şekilde avlanmışız, bu şekilde hayatta kalmışız. Bunları unutmamak lazım. Ve zaten böyle bir yaşama sahip olan insanlar sabahtan akşama kadar yapacakları bir iş oluyor genelde. Hani bir iş buluyorlar. E çünkü o hayvan kesilecek, derisi yüzülecek. Ondan sonra işte bağırsaklarını ayıklıyorlar. Kendilerine işte çorbasını yapıyorlar, etini pişiriyorlar. Ondan sonra kalacakları yeri ona göre muhafaza ediyorlar. Yani çocuk yetiştiriyorlar bir yandan. Bir sürü yapacakları iş var. Zaten İşte benim dedem de, benim anne tarafım tıpkı bu şekilde bir hayat sürmüşler. Dağlarda benim dedemin işte büyük bir şeyi varmış. 300-400 tane hayvandan oluşan büyük baş, küçük baş aslında bir çobanmış. Kendi sütünü, etini, işte peynirini, her şeyini kendi yapıyor. Dağlarda yaşıyor. Zaten bütün çocukları yine dağlarda büyümüş. 7 tane çocuğu var. 96 yaşına kadar yaşadı. 96 yaşına kadar aktif olarak çalıştı. Zaten ölümü de çalışmaya gitmişti. Hiçbir hastalığı, sağlık problemi vesaire yoktu. Ya ben 96 yaşında daha o kadar sağlıklı olan bir insanla hiç tanışmadım. İş arasında böyle ceviz ağacının altında bahçede kestirirken işte gözlerini bir daha açamıyor. Akşam eve gelmiyor, merak ediyorlar. Ondan sonra çocukları yolluyor anneannem bir baksınlar diye. Vefat etmiş. Ya Allah rahmet eylesin, çok da güzel bir şekilde ölmüş aslında. Hiç acı vesaire çekmeden uykusunda canını vermiş. Ya adam gerçekten ben kendimi bildim bileli bu şekilde çalışan, sürekli olarak hayvansal ürünlerle beslenen, yani doktorların muayenesine gittiğinde de herkesin şaşırdığı, bir tane bile sağlık probleminin olmadığı, postürünün dimdik olduğu, uzun boylu, boylu postlu, kalıplı bir adamdı. Zaten benim insan vücuduna bu kadar ilgimin olmasında en büyük katkısı bulunan insan da oydu. Aynı zamanda dağlarda uzun süre işte hayvanlara baktığı için onların çeşitli sakatlıkları vesaire oluyor. Onları iyileştirmeyi öğrenmiş. Nasıl bacakları kırıldığında ne yapman lazım? Hayvanları nasıl doğurtuyorsun? Daha sonra aynı şekilde babasından, o da insanlara bu kırıkçı çıkıkçı diyorlar ya da sınıfçı diyorlar o bölgede. Nasıl insanların bu tarz problemlerini, kırıklarını, çıkıklarını iyileştirmesi gerektiğini falan öğrenmiş. Benim gözümün önünde çok kişiyi bu şekilde tedavi etti. Ve tabii köy ortamlarında böyle oluyor bu işler. Doktora her zaman erişim sağlayamıyorsun. Gecenin bir vakti ters bir şey oluyor. Biri ağaçtan düşüyor, beli kayıyor, kolu çıkıyor, o oluyor, bu oluyor. Onların hepsini tedavi ediyordu. Ve ben de böyle insan anatomisine çok küçük yaşta aslında dedem sayesinde ilgi duydum. Ve onun yaşam tarzı gerçekten beni motive ediyordu. Ben insanoğlunun sınırlarının, kapasitesinin çok daha geniş, uçsuz bucaksız olduğuna inanıyorum. Ve insan vücudu ile ilgili her şey ilgimi çekiyor. Daha da öğrenmek istiyorum. Aslında biz çok da fazla bir şey bilmiyoruz bu kompleks yapı hakkında. Bu yüzden aslında bugünlere nasıl geldiğimiz de benim gerçekten ilgimi çekiyor. Tekrardan koşuya dönecek olursak, şimdi en son ayak parmaklarından bahsediyordum. Ayak parmakları uzun olduğunda sen her adıma attığında yere çok ciddi bir tork oluşturuyor. Ve bu tork da senin parmakların uzun olduğunda kemik üzerinde çok fazla strese sebep olacağı için kırıklara sebep olma ihtimali var. Dolayısıyla zaman içerisinde bizim bu ayak parmaklarımız kısalıyor. Aynı zamanda ayağımızın ortasında böyle bir arç oluşuyor, bir köprü oluşuyor. Bu köprü çok önemli. Yine baktığın zaman bizim işte aşil tendonumuz değil mi? Vücudumuzdaki en güçlü tendon. Bu ayağımızın altındaki köprü ve aşil tendonumuz aslında biz her adama attığımızda bir ok yay misali, yay nasıl geriliyor daha sonra seni fırlatıyor. O ayağındaki köprü de sen her adıma attığında aslında basıncı absorbe ediyor, enerjiyi depoluyor. Daha sonra tekrardan seni öne doğru fırlatmaya yardımcı oluyor. O yüzden bizim aslında ayağımızın altındaki kaslar, ayak parmaklarımız, daha sonra aşil tendonumuz, diğer işte kalça kaslarımız, mesela kalça kası, sprinterların da kalça kasları çok büyüktür. Senin koşarken vücudunu öne atmanda en etkili kas gruplarından bir tanesi. Maymunların mesela götü küçücük. Daha sonrasında iki ayağa kalkmaya başladığı anda kalça kasları büyümeye başlıyor. Çünkü seni ayakta tutacak en büyük, en önemli kaslardan bir tanesi o. Bacak kasların daha da gelişmeye başlıyor. Ve sen hızlı koşabildikçe de zaten bütün anatomin ona göre şekilleniyor. Aynı şekilde mesela sen her adım öne attığında başın çok hızlı bir şekilde öne savrulması lazım. Ama savrulmuyor. Omuzların hafif gevşek, aynı zamanda stabil bir şekilde koordineli olarak bacaklarınla hareket ediyor değil mi? Bütün bu mükemmel yapı aslında bizim koşmamız için evrilmiş. Ve biz koşarken farkında değiliz ama vücudumuzda onlarca görev aynı anda icra ediliyor. Ve biz bunların hepsini düşünmeden yapabiliyoruz. Çünkü milyonlarca yıl yapmışız. Yani aslında bu bizim DNA'mıza, genlerimize, sinir sistemimize işlenmiş. Bunu unutmamız çok zor. Ama biz bugünkü yaşam şartımızda hiçbir şekilde koşmayarak aslında bunu unutmaya zorluyoruz kendimizi. Bu yeteneklerin mutlaka ama mutlaka zaman zaman vücuda hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanoğlunun ilk ortaya çıktığı yer, işte o bölge Etiyopya. Aslında şu an bugün hala da dünyanın en hızlı insanlarının, en uzun mesafe koşan insanların bulunduğu, yaşadığı yer. Bunun nedenini araştırıyorlar. Hala da bugün merak ediyorlar. Çeşitli varsayımlar var. Birincisi, buradaki insanlar çok fazla fakir oldukları için ayakkabıları yok. Yani hepsi hala da yalın ayak geziyor. Köylerde yaşayanlar var. Zaten bu olimpiyat şampiyonlarının falan hepsi Etiyopya'daki. Köylerde yaşayan fakir insanlardan çıkıyor. Tabii buna baktığın zaman şimdi fakirlik neyi gerektiriyor? Ayakkabı giymemeyi gerektiriyor. Yalın ayak antrenman yapıyor bunların hepsi. Aynı zamanda yüksek rakımlarda antrenman yapıyorlar. Dolayısıyla oksijen kapasiteleri falan da gelişiyor. Ayak kasları çok daha esnek hale geliyor. Yani yerin değişen seviyesine göre ayak uydurabiliyor. Çünkü ayakkabıyı giydiğin zaman aslında sert bir taban var. O taban bütün darbeyi absorbe ediyor. Aslında ayaklarının şekil değiştirmesine müsaade etmiyor. Belli bir kalıpta tutuyor sürekli ayaklarını. Aynı zamanda o ayağının ortasında böyle bir bomba var, köprü var değil mi? O köprüyü de ayakkabı dolduruyor içindeki destekle birlikte. Dolayısıyla senin ayak kasların aslında tembelleşiyor sen ayakkabıyla uzun süre koştuğun zaman ya da gün içinde yürüdüğün zaman, gezdiğin zaman. Bugün bir de ayakkabıların yapısına baktığın zaman uçları biraz daha sivri. Yani senin ayak parmaklarını birbirine doğru böyle sıkıştırıyor. Senin baş parmağın içe doğru girdiği zaman aslında tripoddan bir tanesini kaybetmiş oluyorsun. Tripod dediğimiz şey ne? Senin topuğun, küçük parmağın, serçe parmağın ve baş parmağın, büyük parmağın. Bunlar dengeli bir şekilde 3 nokta oluşturarak, tripod oluşturarak senin bedenini, bu koskoca fiziği aslında ayakta tutuyor sen koşarken. O yüzden baş parmağın içe doğru girmesi bu tripodlardan bir tanesinin konumunu değiştirmesi anlamına geliyor. O yüzden sen her adım attığında aslında farkında olmadan biraz daha içe basıyorsun. O ayağındaki köprü de zamanla yok oluyor. İşte düz taban dediğimiz olay da zaten bu. Ve ne kadar ironiktir, düz taban olan insanlara işte o destekli ayağın köprüsünü destekleyecek ayakkabıları giydiriyorlar sürekli olarak. Aslında hiçbir zaman senin ayak problemin bu şekilde çözülmüyor. Çünkü sen o ayak kaslarını güçlendirmediğin için hiçbir şekilde, ya koltuk değnekleri gibi düşün onu. Onlardan kurtulmadığın sürece yürüyemeyeceğin gibi. Aynı şekilde o destekten kurtulamadığın sürece de hiçbir şekilde rahat, acısız yürüyemeyeceksin. Her zaman onlara ihtiyaç duyacaksın. Biz bunlara ihtiyaç duymadan yürüyebilecek, koşabilecek, atlayıp zıplayabilecek donanımdaki yaratıklarız. Eğer ayak kaslarını güçlendirmezsen bir süre sonra dizlerinde ağrı hissedeceksin. Aynı şekilde kalçanda, boynuna kadar gider bu ağrı. Ayak kasları çok önemli. Günümüzde diz ağrıları çeken insanların %90'ı ayak kasları zayıf olduğu için çekiyor. Özellikle kadınların ayaklarına baktığın zaman topuk yüksek, parmaklar birbirine doğru sıkıştırılmış, o dar kalıplara sokmaya çalışıyorsun kendini. Bütün yürüyüş paternin değişiyor, ayağının yapısı değişiyor. Bu da ilerleyen dönemlerde ciddi ortopedik rahatsızlıklara sebep olacak. 1960'larda Etiyopya'daki bir işte askeri subay olimpiyat yarışlarına katılıyor, Roma'daki. Birinci oluyor. Zaten o gün bugündür Etiyopya her zaman olimpiyatlarda birinci. Onlar genetik avantajlarının farkına o zamanlar varıyorlar. Sürekli yalın ayak gezdikleri için ayak kasları çok kuvvetli. Uzun mesafe koşularda da bu çok büyük avantaj sağlıyor. Diğer sporcular hep ayakkabıyla antrenman yaptıkları için ayakları belli bir şekle bürünmüş durumda ve ayak kasları aslında çok da kuvvetli değil. Tabii yalın ayak koşarak bu arada 1960 yılında o Etiyopyalı subay yarışı kazanıyor. Ama onun sonrasında bu Etiyopyalı atletler yalın ayak antrenman yapıp yarışmalarda ayakkabı giyerek yarışmalara katılıyorlar. Tabii bunların çok sonradan diğer sporcular farkına varıyor. Yalın ayak koşmanın aslında nasıl avantaj sağladığı. Bugün olimpiyatlara hazırlanan atletlerin çok büyük bir kısmı, sprinterlerin vesaire, yalın ayak antrenman yapıyorlar. Sen bunu duyup hemen şimdi yalın ayak antrenman yapmaya başlama. Çünkü büyük ihtimalle ayağının ortopedisi, yapısı, işte kasların vesaire istenilen seviyede değil. Şu an böyle koştuğunda, o bozuk yapıya böyle pres uyguladığında, her adım attığında vücut ağırlığının hepsi o bölüme doğru yükleniyor değil mi? Ciddi bir stres yüklüyorsun. O yüzden şu an o yapıyı değiştirmeden, kasları güçlendirmeden bu şekilde stres yüklemen sana daha fazla eklem ağrılarına yol açacaktır. Öncelikle yalın ayak yürü, evde vakit geçir. İşte çimde, sahile gittiğinde, yine kumda sürekli olarak yalın ayak gezmeye, vakit geçirmeye çalış. Ayaklarının altındaki kaslar zaman içinde güçlenecektir. Aynı şekilde evde ayağının altına havlu koyup parmaklarınla o havluyu çekmeye çalış. Baş parmağını kaldır, diğer parmaklarını indir. Diğer dört parmağını kaldır, baş parmağını indir. Bu tarz egzersizler yaptığında ayağının altındaki kasların nasıl kasıldığını göreceksin. Ayağının altında tenis topu yuvarlayabilirsin, cam şişe vesaire yuvarlayabilirsin. Herhangi bir şekilde kırılmayacak, kendini güvende hissettiğin foam roller yuvarlayabilirsin. Bu kaslar zamanla güçlendikçe, aynı zamanda ayak parmaklarının arasındaki mesafe de açıldıkça yavaş yavaş çıplak ayak koşulara başlayabilirsin. İlla ayakkabıyla koşmak durumundaysan, ki toplumun %90'ından fazlası şu an bu durumda, ayakkabını da mümkün olduğunca tabanı esnek olan ayakkabılardan seç. Yani böyle kağıt gibi yuvarlayabilmen lazım. Ayakkabının tabanı böyle taş gibi olmaması gerekiyor. Aynı zamanda parmak kısmı da mümkün olduğunca geniş olsun. Bugün çok fazla ayakkabı marka çıktı bu şekilde. Böyle işte Nike'ın, Adidas'ın dar uçlu, dar burunlu ayakkabıları içinde koşma. Zaten Nike da ilk olarak ayakkabısını 1970'li yılların başında çıkarıyor. Nike ismi de bu Yunan tanrısından geliyor. Zafer tanrısı galiba. Şimdi bu ayakkabılara baktığın zaman olayı ne? Dizaynına bakınca tabanı sert. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği topuğu yüksek. Aynı zamanda o ayağının ortasındaki bölümü dolduruyor. Ekstra bir yükseklik sağlayarak destekliyor ayağının orta kısmını. Dolayısıyla bu ayak kaslarını tembelleştiriyor dedik. Ama bir şey daha yapıyor. Sen her adımı attığında topuk yüksek olduğu için ilk önce topuğun yere değiyor. Topuk sürekli olarak stresi absorbe etmek durumunda kalıyor sen her adım attığında. Bu da çeşitli ortopedik problemlere zaman içinde sebep oluyor. İşte topuk kemiğinin şeklini değiştirmesinde, topuk dikeni denilen rahatsızlıkların oluşmasında, hepsi bunların etkili. Sen bunu nasıl test edebilirsin? Hemen işte olduğun yerde zıplamaya çalış. Zıpladıktan sonra doğal olarak nasıl iniyorsun? Parmaklarının ucuna iniyorsun, değil mi? Çünkü parmakların aslında o basıncı, vücut ağırlığının da oluşturduğu basıncı absorbe ediyor. Daha sonra topuklarının üzerine iniyorsun. Bu şekilde tampon görevi görmüş oluyor. Sen bir de şimdi topuklarının üzerinde zıplamayı dene. Zıpla, topuklarının üzerine in. Ne kadar acı hissettiğini göreceksin. Koşan insanların çok büyük bir kısmı bu hatayı yapıyor. Her adım attıklarında topuklarının üzerine iniyorlar. Çünkü ayakkabılarının topukları çok yüksek. O yüzden mümkün olduğunca ince tabanlı, ayağının ortasında köprü desteği olmayan, esnek ve ayak parmak ucu kısmı geniş ayakkabıları tercih etmeye çalış. Koşu mekaniğini, tekniğini zaman içinde güçlendirmeye, değiştirmeye çalış. Topuğunun üzerine koşanlar üzerinde de bir araştırma yapıyorlar. Hani insan sağlığı üzerinde böyle çok kısa vadede, tabii vücut ağırlığına da bağlı. Çünkü vücut ağırlığın ne kadar yüksekse o kadar fazla stres binecektir ayaklarına. Çok fazla bir olumsuz etkisi kısa vadede görünmüyor ama uzun vadede mutlaka ortopedik problemler çekiyorlar. Diz ağrıları, kalça ağrıları çekiyorlar. O yüzden koşu tekniğinde de buna dikkat etmeye çalışın. Ya topukla parmak ucu aynı anda değmesi gerekiyor ya da öncelikle parmak ucu, yani parmak ucu dediğim o parmaklarının etli kısmı, o bombe kısmı daha önce yere temas etmesi gerekiyor. Günümüzde baktığın zaman biz hani daha çocuklar yürümeye başlamadan direkt ayaklarını aslında ayakkabıların içine, kalıpların içine sokuyoruz. Bu çocuklar için yapabileceğimiz en kötü şeylerden bir tanesi. Ayaklarını daha küçük yaşta, gelişme çağında böyle parmak yapılarını falan değiştiriyoruz. Ortopedik problemler çekme ihtimallerini aslında ilerleyen yaşlarda daha da arttırıyoruz. Mümkün olduğunca çocuklarınızı yalın ayak gezmeye zorlayın. Bu şekilde alışsınlar. Ayakkabıyı mümkün olduğunca kullanmasınlar. Ben bile hani bu yaşta mümkün olduğunca ayakkabı giymemeye çalışıyorum. Giyiyorsan da bahsettiğim ayakkabı kriterlerine uygun ayakkabılar giy ya da terlik giy, yürüyüş vesaire yapıyorsan. Ama koşu yapanlar düzenli olarak mutlaka ayakkabı seçimini anlattığım kriterlere göre yapın. Bizim koşu dediğimiz olay aslında baktığın zaman bir ayak üzerinden diğer ayağa zıplama paterni. Sürekli olarak zıplıyorsun. Bir ayağın üzerinden diğer ayağına zıplıyorsun. Dolayısıyla bu zıplamaların mümkün olduğunca koordineli ve aynı zamanda stresin ideal şekilde absorbe edilebilir şekilde olması lazım. koşmak böyle hani basit bir şeymiş gibi görünüyor. Ama her şeyin bir tekniği olduğu gibi koşunun da bir tekniği var. O yüzden böyle bilinçsizce koşup oranızı buranızı ağırtmayın. Burada Kanada'nın Rocky Dağları'nda her yıl 125 kilometre ultramaraton düzenleniyor. Rocky Dağları'nın üzerinden böyle bir kendilerine trail belirlemişler. Oradan koşu yapıyorlar insanlar. Gerçekten kafayı yemişler. Takdir ediyorum bu arada. Çok zor bir şey. Yaklaşık olarak 3 maratonu arka arkaya koşuyorlar. Bununla ilgili çekilen işte bir belgesel vardı, onu izlemiştim. Genelde zaten yaşlı insanlar koşuyor. Kadının çapraz bağları mı kopuyor ya da işte bir kası mı yırtılıyor, bir şey oluyor. Böyle dizinin etrafına, kasının etrafına koli bandıyla sıkı sıkı bantlayarak, kendini sabitleyerek o şekilde yarışa devam ediyor. Gerçekten insanın sınırlarının kapasitesi daha ne kadar geniştir diye sorarsan bilmiyorum ama çok çılgın şeyler yapabileceğimizi biliyorum. Yaptığımızı görüyorum. Hani 125 kilometre birçoğumuz yürüyemez. Hani dediğim gibi bir kilometre koşamayacak onlarca insan var sokakta. 125 kilometre dağların üzerinden yüksek rakımlarda. Çünkü rakım da çok büyük etki yaratıyor. Böyle normal yolda yürümek gibi değil dağlarda koşmak. Çok daha fazla zor. Çünkü oksijen daha zor geliyor sistemine, daha zor giriyor. Basınçtan dolayı bunu bir bölümde nasıl olduğunu açıklamıştım. Nefesle ilgili bölümdü. 47. bölüm galiba. Yani sen oksijeni sistemine sokmak için daha fazla efor sarf ediyorsun basınçtan dolayı. Zaten bu parkurun ismine de, bu yarışın ismine de ölüm yarışı diyorlar. Death Race. Yani uzun lafın kısası, bu bölümde vurgulamaya çalıştığım şey, biz oturmak için evrilmedik, bu şekilde yaratılmadık. Sen evrime, yaratılışına aykırı hareket ettiğinde, sandalyelerde oturduğunda, ışık görmeden yaşadığında, kan dolaşımını hızlandırmadığında, sağlık problemleri çekmeye ve neslini tüketmeye aslında uzun vadede mahkumsun. Ve sen bu kötü geni çocuklarına da aktarıyorsun. Sen böyle bir hayatı tercih ederek aslında çiftleşiyorsun sağlıksız bir birey olarak. Sonra bu genleri bir sonraki nesle aktarıyorsun, bir sonraki nesle derken zaten bu şekilde nesiller aracılığıyla biz evriliyoruz. O yüzden yaptığın tercihler sadece senin kişisel hayatını değil, bundan sonraki nesili de etkiliyor. Bunun bilincinde olarak hareket et. Yaşadığımız dünyada bize normal olarak lanse edilen, dayatılan yaşam tarzı nasıl? Sandalyelerde oturduğumuz, işe gidip geldiğimiz, çok fazla hareket etmediğimiz. Aslında normal olan ne? Gördüğün gibi bizim kilometrelerce koştuğumuz, kilometrelerce yürüdüğümüz, insanoğlunun kapasitesinin çok geniş olduğu, aktif olduğumuz bir yaşam stili. Git yüz, boks yap, ağır cisimler kaldır, ellerin, ayakların nasır tutsun, ayakkabıların içinden çık, ağırlık kaldırırken eldiven giyme. Ellerin, ayakların şöyle biraz kuvvetlensin, yıpransın, bu kadar narin olma. Biz narinleştikçe, kendimizi rahat bir yaşama zorladıkça aslında kendi ayağımıza sıkıyoruz. Hepimizin hayatında zorluğa ihtiyacı var. Kendimize kasıtlı olarak hayatımızı zorlaştırmamız gerekiyor. Hayat kalitemizi arttırmanın en etkili yolu bu diyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Rahat alanınızdan çıkmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.